Ayrım 3. Dişi Kurdun Rüyaları. Cengiz Aytmatov. Sayfa 23. Akbar ve ailesinin insanla ilk karşılaşmaları işte böyle oldu. Daha sonra neler olacağını kim bilebilirdi ki? Güneş bütün gün acımasız bir şekilde toprağı yakıp kavurduktan sonra şimdi kızıl ışınlarını yayarak batmak üzereydi. Güneş ve Bozkır iki ebedi varlık, iki ebedi değer idiler. Birincisi ikincisinin sınırsız büyüklüğünü ölçüyor ve onu aydınlatıyordu. Bozkır göğünün ölçüsü de çaylakların uçuşundan anlaşılıyordu. Günün bu alacakaranlığında beyaz kuyruklu birçok çaylak uçuşuyordu mucun kum göklerinde. O yüksekliklerde her zaman hüküm süren serinlikte ve hafifçe kararan ama bulutsuz havada görünüşte amaçsız süzülüyorlardı. Birbiri ardından daireler çizerek süzülen çaylaklar her şeyden azade, bu gök ve yerin değişmez sonsuzluğunu belirleyen canlı bir sembol idiler sanki. Kanatları altında uzayıp giden bozkırı sessizce gözetliyorlardı. Olağanüstü görme yetenekleri sayesinde onlarda işitme duyusu ancak ikinci derecede rol oynar, bu mağrur yırtıcılar çok uzun süre havada kalabiliyor ve bu gözyaşı vadisine ancak yemek ya da uyumak için iniyorlardı. Günün bu saatinde çok yüksekten ana kurdu, baba kurdu ve üç yavruyu çok iyi görebiliyorlardı. Kurt ailesi parlak buğdaysılar ve ılgınlar arasında bulunan bir tepecikte dillerini sarkıtarak dinlenmekteydi. Burayı mola için seçmişlerdi ve çaylakların onları gözetlediğinden haberleri yoktu. Taş çaynar her zamanki duruşundaydı. Yarı uzanmış, ön ayaklarını kavuşturmuş başı dik, kalın yelesi ve iri gövdesiyle kolayca ayırt ediliyordu. Akbar eşinin yanında bol tüylü kuyruğunu ayaklarının altına alarak oturmuş, mermerden yontulmuş bir heykel gibi duruyordu. İnce dik ön ayaklarına sağlamca dayanmıştı, ak göğüslüydü. Memeleri hala hafifçe kabarıktı ama artık karnı düzleşiyor, inceliğini, çevikliğini, arka tarafının da güçlü olduğunu belli ediyordu. Yavru kurtlar ise her zaman olduğu gibi ana ve babalarının yanında koşuşup duruyorlardı. Ana ve babaları onların hareketlerinden endişe duymuyor, rahatsız da olmuyorlardı. Hareketlerini hoşgörüyle karşılıyor ama gözden de ırak tutmuyorlardı. Varsın eğlensinlerdi biraz. Çaylaklar rahat uçuşlarına devam ediyor, batmakta olan güneş altında mucun kumdaki hayatı sessizce seyrediyorlardı. Kurtların bulunduğu yerin yakınında ılgınların sık olduğu bir yerde otlayan bir sayga sürüsü vardı. Onun az ötesinde başka bir sürü, onun da ötesinde daha büyük bir sürü rahat rahat otlamaktaydı. Kurtlar kara çaylaklarla ilgilenseydiler sayga sürülerinin pek kalabalık olduğunu anlarlardı. Yarı çöl halindeki bu yerlerde binlerce sayga bir aradaydı. Çünkü burada yayılarak otlayacakları güzel otları her zaman bulurlardı. Şimdi yörede az bulunan kaynak başlarına gidip su içmek için akşam karanlığının çökmesini ve havanın hafifçe serinlemesini bekliyorlardı. Büyük sürüden ayrılan bazı gruplar su yolunu tutmuşlardı bile. Yol epeyce uzundu çünkü. Sürülerden biri kurtların bulunduğu küçük tepenin o kadar yakınından geçti ki kurtlar güneşin son ışıklarıyla parlayan otların arasından kara boynuzlu, başları eğik ama iri gövdeli erkek saygaları kolayca fark ediyorlardı. Her zaman koşmaya, kaçmaya hazır olan saygalar havanın direncini azaltmak için başları öne eğik olarak yürürlerdi. Tabiat onlara böyle bir yetenek vermişti ve bu hayvanların tehlike karşısında en büyük silahları hızlarıydı. Onları tehdit eden hiçbir şey olmadığı zamanlarda bile çok defa koşarak ama düzenli bir şekilde hareket eder, kurtlardan başka hiçbir canlıya geçit bırakmazlardı. Bu durumda güvenliklerini çok kalabalık oluşları sağlıyordu. Koşan saygalar şimdi kendi kokuları ile de doldurdukları bir toz bulutu kaldırarak Akbar ve ailesinin bulunduğu tepeciğin yakınından geçiyordu. Yavru kurtlar tepenin üzerinde sağa sola koşuştular. İçgüdüleriyle hareket ediyor, havayı kokluyor, heyecanlanıyorlardı. Bütün duyuları ile tetikteydiler. henüz niçin olduğunu bile anlamadan müthiş gürültünün geldiği tarafa yöneliyor, arasından birçok hayvanın büyük bir hızla geçtiğini tahmin ettikleri otlara doğru koşma isteği duyuyorlardı içlerinde. Fakat büyükleri aldırış etmiyor, en küçük bir harekette bulunmuyorlardı. İsteselerdi iki sıçrayışta sürüye yetişir, onları amansız şekilde takip eder, bir ölüm kalım kovalamacasında yer gök birbirine karışırdı. Keskin bir dönemeçte artık yorgun düşen saygaların üzerine atılır, 2-3 saygayı boğazlayabilirlerdi. Bu mümkündü ama bazen saygalara yetişemedikleri de olurdu. Akbar ve taş çaynarın ayaklarına kadar gelen saygalara saldırmaya niyetleri yoktu ve yerlerinden kımıldamadılar bile. Kendilerine özgü gerekçeleri vardı. O gün karınlarını iyice doyurmuşlardı. Dolu mide ile bu boğucu sıcakta amansız bir koşuya girmek anlamsızdı. En önemlisi de yavruları henüz böyle bir kovalama yapacak yaşta değillerdi ve bu yarış onlar için tehlikeli olabilirdi. Eğer bu kovalamacada yavrular saygaların gerisinde kalır ve onları yakalayamazlarsa artık cesaretleri kalmaz ve hiçbir zaman büyük av peşine düşmezlerdi. Onlar büyük ava ancak kışın katılabilirlerdi. O zaman bir yaşında genç kurtlar olacak, güçlerini, dirençlerini göstereceklerdi. Şimdilik sonu iyi bitmeyebilecek bir yarışa girmektense hiç yerlerinden kımıldamamaları iyi olurdu. Akbar yırtıcılık içgüdüsüyle rahatsızlık vermeye başlayan yavrularının yanından azıcık uzaklaşarak yer değiştirdi. Bu arada su başına doğru koşan saygı sürülerinden de gözünü pek ayırmıyordu. Saygalar gümüş refleli otlar arasında vücutları birbirine değerek süzülüyor. Bu halleriyle yumurtlama mevsiminde hepsi nehrin yukarısına doğru yüzen bir boy balıkları andırıyorlardı. Ana kurdun dikkatli bakışları anlam doluydu. Saygalar varsın bugün uzaklaşsınlardı. Büyük av günü artık uzak değildi. Bugüne kadar bozkırda olan yine bozkırda kalırdı. Yavru kurtlar her zaman suskun duran taş çaynarı da kendileriyle birlikte harekete zorlayarak rahatsız etmeye başlamışlardı. Akbar birden kışın geldiğini, bir sabah uyandıklarında uçsuz bucaksız toprakların bembeyaz olduğunu görür gibi oldu. Geceleyin yağan kar ancak bir gün dayanır sonra erirdi. İşte bu kurtlar için ilk büyük avın işaretiydi. O zaman onların asıl işi saygaları kovalamak olacaktı. Hafif bir sis alçakları kaplayacak, mahzun bir şekilde ağaran otları ve karların altında bükülen ılgınları, bir de kırağı örtecek, yarı kapalı bir güneş aydınlatacaktı bozkırı. Ana kurt o günleri öylesine belirgin gördü ki sanki soğuk bir hava teneffüs ediyormuş, yumuşak tabanıyla karlara basıyormuş gibi ürperdi. Kendi yıldızımsı izlerini büyüyen, güçlenen ve her biri tabii özelliklerine kavuşmuş yavrularının izlerini, onların yanında da taş çaynarın kocaman izlerini görüyordu sanki. Onun tırnakları yuvalarından başlarını kaldıran yavruların gagaları kadar belirgindi. Zaten kurtların ayakları kara iyice gömülür ve kar üzerinde en belirgin izleri onlar bırakırdı. Taş çaynar büyük, ağır ve güçlüydü. O ailenin koruyucu gücü, saygaların boğazını kesen bıçağıydı. Peşinden yetiştiği hiçbir sayga pençesinden kurtulamaz, kızıl kanları beyaz karların üzerine akar, bir kuşun kana boyanmış kanatları gibi çırpınırdı. Onun kanı akacaktı ki bir başkasının kanını besleyebilsin. Her şey ta başından beri ola gelmişti ve başka türlüsü de mümkün değildi. Bu olayı yargılayan yoktu, çünkü mesele suçlu ya da suçsuz, kurban ya da cani olmak değildi. Tanrı bir canlıyı bir başka canlıya yem olarak yaratmıştı. Yalnız insanın kaderi değişikti. O ekmeğini alın teri akıtarak hayvan besleyerek, böylece tabiatı kendi yararına kullanarak yaşamayı da bilirdi. Mujunkum'un ilk karları üzerindeki ayak izlerinin büyük yıldız biçiminde olanlarıyla onlardan biraz daha küçük olanları sisli havalarda ta sık çalılara kadar devam edecekti. Rüzgarlı küçük bir vadiye geldiklerinde kurtlar aralarından bazılarını pusuda bırakarak keşfe çıkacaklardı. Akbar sabırla beklediği an geldiği zaman karnını donmuş otlara değecek kadar yere alçaltarak nefes bile almadan yavaşça ilerleyecek, saygılara iyice sokulacaktı. O kadar yakınlarına gelecekti ki onların hiçbir şeyden kuşkulanmadan sakin sakin bakışlarını görecekti. Sonra gölge gibi düşecek, atılacaktı üzerlerine ve kurtların beklediği an gelmiş olacaktı. Akbar bu ilk büyük avı yavruları için ilk büyük deneme, ilk sınav olacak bu büyük seferi gözünde öylesine canlandırdı ki, ah çeker gibi özlem dolu bir inilti çıktı ağzından ve kendini olduğu yerde zor tuttu. O karlı bozkırda ne kadar güzel ve ne müthiş bir kovalama olacaktı o. Saygı sürüleri havaya kaldırdıkları karların arasında kara bir kanık bırakarak yangından kaçar gibi kaçacaklardı. İlk saldıran, kovalamayı başlatan, ilk sıçrayan akbar olacaktı. Onun hemen ardından yavruları, kaderin onları bu av için doğurttuğu ilk üç yavrusu, sonra yenilmez gücüyle baba taş çaynar geleceklerdi. Bir tek amaçları olacaktı. Saygıları mümkün olduğu kadar süratle pusuya düşürmek ve çocuklarına gerekli dersi vermek. Amansız bir takip olacaktı bu. Akbar'ın büyük bir özlem duyarak hayal ettiği bu takipte önemli olan yakalayacağı kurban değil, avlanma olayının kendisiydi. Bu av yakında olacak ve o rüzgar kanatlı bir kuş gibi uçacaktı saygıların peşinde. Bu onun hayatının aslıydı. Ana kurt işte bunları hayal ediyordu. Bunlar ona tabiatın, kim bilir belki daha yüce bir gücün telkiniydi. Ama gelecekte bu hayalleri defalarca acılar içinde kıvranarak hatırlayacaktı. Bu umutların bedeli gelecekte dökeceği gözyaşları olacaktı. Çünkü hayalden doğan umutlar genellikle zaman içinde kırılıp gider, temelleri yoktur. Tıpkı köksüz bazı ağaçlar ve çiçekler gibi. Hayallerin trajik kaderi budur. Ama yine de hayalsiz yapamayız. İyiyi ve kötüyü tanıyacağımız yolda yürüyebilmek için hayaller gereklidir. Üçüncü kısım. Mujun kuma kış gelmişti. Bir gün kar yağdı. Bu kurak iklim için oldukça kalın bir kar. Her yer bembeyaz oldu. O sabah manzara tertemiz, kıyıları olmayan bir okyanus gibi göründü. Coşkun dalgalar birden donmuştu sanki. Rüzgar ve onunla birlikte deve dikenleri durdurak bilmeden, hiçbir engele çarpmadan yuvarlanıp gidiyorlardı. Ebedi uzay sessizliği gibi bozkır da sessizdi şimdi. Çünkü sert kum nemi emmiş, daha yumuşak olmuştu ve gürültüyü boğuyordu. İlk karın düşmesinden az önce yaban kazları dizi dizi Himalaya'ya doğru uçmuşlardı. Kuzey denizlerinden ve nehirlerinden gelen bu kazlar güneye, ana yurtları olan Indus ve Brahmaputra'ya gidiyorlardı. Öyle yüksekten uçuyor ve öyle bağırışıp çağrışıyorlardı ki, bozkır sakinlerinin kanatları olsaydı hepsi onlara karşılık verir ve peşlerine takılıp giderlerdi sanırsınız. Ama her yaratığın ayrı bir cenneti vardır. Kazlar kadar yüksekten uçan çaylaklar bile onların yolundan çekilmekten başka bir şey yapmadılar. Akbar'ın yavruları büyümüştü, çocukluktan sıyrılmış, hala biraz acemi iseler de güçlü birer genç kurt olmuşlardı. Dişi kurt onlara birer ad veremezdi. Tanrı'nın takdirinin tersine yapamazdı elbet. Ama koku almada insanlara göre çok üstündü. Bu yeteneği ve daha başka farklı duyularla yavrularını birbirlerinden kolayca ayırıyor, içlerinden herhangi birini ayrı olarak çağırabiliyordu. En büyüğünün taş çaynarınki gibi geniş bir alnı vardı ve ona ad verebilse kocabaş diyebilirdi. İkincisi de boylu bosluydu ve ayakları çok uzundu, iyi bir sürücü olabilirdi. Herhalde ona da hızlı adını verirdi. Üçüncüsüne gelince o tıpkı annesi gibi mavi gözlü, oyunu çok seven bir dişiydi. Yine annesininki gibi kasığında beyaz bir leke vardı. Akbar en çok onu seviyordu. Ana kurdun gözünde o bir gözdeydi. Erginliğe ulaştıktan sonra nice erkek kurtlar ona sahip olmak için birbirleriyle öldüresiye dövüşeceklerdi. İlk kar gece yağmış ve yağarken kimse fark etmemişti. Sabahleyin uyandıkları zaman bir bayram sevinci yaşadılar. Genç kurtlar bilmedikleri bu şeyin görünüşü ve kokusu karşısında biraz şaşırdılar. Bu beyaz şey görünümü tamamen değiştirmişti. Kar serinliği hoşlarına gitti. Birbirlerini kovalayarak çevrede koşmaya başladılar. Sonra da hırıltılar çıkararak, uluyarak zevkle yuvarlandılar karın üzerinde. Onlar için kış böyle başladı. Kış sonunda ana babalarından ayrılacak, kendi başlarına avlanmak için her biri bir tarafa gidecekti. Akşama doğru kar yine yağdı ve ertesi sabah güneş henüz doğmadığı halde ortalık aydınlanmış gibiydi ve hava gündüz gibi açıktı. Ortalığı bir sessizlik ve sükunet kaplamıştı ama soğuğun da etkisiyle açlıktan karınları kazınıyordu. Şimdi büyük ava çıkmanın zamanı gelmişti, çevreye kulak verdiler. Akbar geyiklerin peşine düşmek için öbür kurtların da gelip kendilerine katılmalarını bekliyordu. Ama onların hiçbiri görünmüyordu ortalıkta. Hepsi bir işaret beklemekteydiler. Kocabaş oturduğu yerde sabırsızlanıyor, kaslarını kasıyor, büyük avın güçlüklerini düşünemiyordu henüz. Hızlı da hazırdı. Gözde ateşli ama candan bakışlarını annesinden ayırmıyordu. Aslında onlara hükmeden emir veren açlık idi, midelerinin kazınmasıydı. Akbar kararını verip yerinden kalktı ve yavaş yavaş koşmaya başladı. Bütün aile düştü peşine, daha fazla sabredemezlerdi. Her şey ana kurdun yavruları henüz küçükken hayal ettiği gibi başladı. Bozkır'da büyük takip mevsimiydi ve az sonra kurtlar da büyük sürüler halinde toplanacak, kış sonuna kadar toplu olarak avlanacaklardı. Akbar ve taş çaynar yavrularını nihayet büyük saygı avına çıkarmış bulunuyorlardı. Bu onlar için ilk çıraklık ve güçlerini gösterecekleri ilk sınav olacaktı. Yürüyerek, yavaş koşarak, bozkırın engebesine göre hızlarını ayarlayarak ve basılmamış kar üzerinde kendi izlerini bırakarak ilerliyorlardı. Onların gücünün ve ortak iradelerinin işaretiydi bu izler. Çalıları geçerek yukarılara tırmandılar, gölge gibi süzüldüler. Şimdi her şey onlara, onların şansına bağlıydı. Akbar çevreye göz atmak için yolu üzerindeki bir tümseye çıktı ve başını kaldırarak durdu. Gök mavisi gözlerini uzaklara çevirdi ve havayı kokladı. Mujunkum uyanıyordu. Ta uzaklarda ince sislerin ötesinde sayısız saygadan oluşan bir sürü otlamaktaydı. Yaşlı saygaların arasında büyük sürüye ilk kez katılan yavru saygalar da vardı. Geçen mevsim saygalar için verimli olmuş, çok yavru doğurmuşlardı. Bu kurtlar için de iyi bir mevsim olacağı anlamına geliyordu. Ana kurt rüzgara göre hangi açıdan ve yönden saldırırsa daha iyi olacağını anlamak için otlu tümsek üzerinde biraz oyalandı. İşte tam bu sırada fırtınaya, boraya benzeyen tuhaf bir uğultu duyuldu yukarılardan. Tamamen yabancısı oldukları bu korkunç gürültü gittikçe yaklaşıyor, artıyordu. Taş çaynar koşup Akbar'ın yanına gitti. Sonra ikisi birden ürkerek geri çekildiler. Gökyüzünde bir şeyler oluyordu. Dev gibi ses çıkaran acayip bir kuş gördüler bozkır semalarında. Gagasını yere eğmiş, yanlamasına uçuyordu. Onun biraz ilerisinde ilkine benzeyen ikinci bir yaratık daha göründü. Sonra ikisi de uzaklaştılar, sesleri azaldı ve görünmez oldular. Helikopterleriydi bu acayip kuşlar. İki helikopter ırmakta yüzen balıklar gibi hiçbir iz bırakmadan Mujunkum'dan geçip gitmişlerdi. Bozkır'da bir şey değişmedi. Ama bu uçan araçlar keşif için gelmişlerdi ve pilotların radyo mesajları dalga dalga yayılmış, gözlem sonuçlarını yer belirterek bildirmiş, yerdeki ciplere, kamyonlara tutacakları yolu söylemişlerdi. Kurtlar ürküntüleri geçtikten sonra helikopterleri hemen unuttular ve saygaları notladığı yere doğru ilerlemeye devam ettiler. Bütün bölge sakinlerinin neredeyse tek tek sayıldığından, bulundukları yerlerin harita üzerinde küçük karelerle belirtildiğinden, toplu şekilde imhalarının programlandığından, onları mahvedecek birçok motorlu aracın kendilerine doğru yaklaşmakta olduğundan hiç mi hiç haberleri yoktu. İnsanların kendi beslenme programlarını uygulamak için onların en sevdikleri av hayvanlarını toptan öldüreceklerini, bunun için sabırsızlandıklarını nereden bileceklerdi? 5 yıllık planın son 3 ayına girdikleri halde bu bölge insanlarının durumu hiç de iyi değildi. Hedeflerinin çok gerisinde kalmışlardı ve yerel yönetimin açık göz memurlarından biri Mujumkum'daki tabii kaynaklara başvurulmasını teklif etmişti. Bu dahiyane fikre göre önemli olan etin kalitesi değil miktarıydı. Bu teklif halk nazarında ciddi ciddi sorgulamalar karşısında utanılacak duruma düşmekten, aşağılanmaktan kurtulmak için tek çıkar yol olarak görülmüştü. Bozkır kurtları yerel yönetimlerin telefon üstüne telefon emri aldıklarını, onlardan plan hedeflerinin gerçekleşmesi için her ne pahasına olursa olsun et bulmaları istendiğini nasıl bilebilirlerdi?
''Çok geride kaldınız, tembellik ediyorsunuz. Yakında yeni 5 yıllık plan yapılacak, işçilere ne diyeceğiz? Plan nerede kaldı, et nerede? Mutlaka yapılması gereken bir iştir bu.'' diyordu merkezdekiler.
Yerel organlar da cevap veriyordu.
''Ne pahasına olursa olsun planda öngörülen işler yapılacak, 10 gün içinde sonuç alınacaktır. Yeterli kaynaklarımız vardır, tedbir alınmıştır.''
Kurtlar Akbar'ın rehberliğinde tehlikeden habersiz yanlardan dolanarak, karlara usulca basarak görünmeden saygılara sokuluyorlardı. Az sonra kas katı donmuş otların arasına hücumu başlatacaklara yere gelip sindiler. Şimdi onlar da uzaktan Karaçalılara benziyorlardı. Kendileri görünmeden her şeyi görebilirlerdi buradan. Dünya dünya olalı bir renkleri değişmeyen büyük bir saygı sürüsü, sırtları kara, karınları beyaz olan bu geyik türleri ılgın ağaçlarıyla kaplı büyük vadide otlamaktaydı. Kendilerini bekleyen tehlikeden habersiz, toz halindeki bir karla örtülü ağaççıkların ince dallarını iştahla yutuyorlardı. Akbar hala bekliyordu. Güçlerini bir noktada toplamaları ve en uygun anda hepsinin birden fırlaması için bu bekleyiş gerekliydi. Bundan sonraki manevraları amansız takibin kendisi tayin edecekti. Genç kurtlar sabırsızlanıyor, sinirli bir şekilde kuyruklarını sallıyor, kulaklarını dikiyor. Genel olarak çok sakin olan taş çaynar bile bir an önce keskin dişlerini avının boğazına geçirmek için yerinde duramıyordu. Ama dişi kurt hala emir vermiyor, başarı şansını arttırmak için en uygun anı kolluyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 32.